Ayrım 25, Otel, Arthur Hailey, sayfa 224, 8. bölüm. Giriş salonundaki öfke sahnesinin doruğunda Nicholas'ın çıkıp gitmesiyle Peter McDermott üzüntü içinde daha sonra neler olabileceğini düşündü. Uzun uzun düşündükten sonra da Amerikan Dişçilik Kongresi yetkililerinin hemen arasına girmekle hiçbir şey elde edilemeyeceği sonucuna vardı. Dişçilerin başkanı Dr. Ingram bütün kongreyi otelden çıkarma tehdidinde diretirse en erken ertesi sabaha kadar bu iş gerçekleşemezdi. Demek öğleden sonraya kadar 1-2 saat sinirlerin yatışmasını beklemek hem emin hem de akıllıca bir iş olacaktı. Sonra Dr. Ingram ve gerekirse diğer kongre üyelerine yanaşırdı. O berbat olay sırasında gazetecinin bulunmasıyla meydana gelen zararı önlemek için açıkçası çok geçti. Peter otelin iyiliği için gazetede haberleri önem sırasına göre ayıran kişinin olayı sadece önemsiz bir haber saymasını diledi. Birinci asmakattaki bürosuna dönen Peter sabahın geri kalan saatlerini otelin her zamanki işleriyle uğraşarak geçirdi. İçinde Kristin'i görmek için dayanılmaz bir istek duymasına rağmen içgüdüsü ona bu olayda da bir soğuma devresinin gerektiğini bildiriyordu. Bu nedenle isteğine karşı durdu. Sabah devirdiği kocaman çam yüzünden yakında kendini bağışlatması için bir şeyler yapması gerekeceğini düşündü. Öğleden önce bir ara Kristin'e uğramayı aklından geçirdi ama bu tasarısı görev başındaki müdür yardımcısının telefon etmesi ve Iowa'dan Marshall'ı tanlı Mr. Stanley Kilbrook'in odasının soyulduğunu bildirmesi üzerine suya düştü. Kısa süre önce haber verilmesine rağmen hırsızlığın gece yapılmış olduğu anlaşılıyordu. Değerli bir takım eşyaların ve paranın yok olduğu ileri sürülüyordu ve müdür yardımcısına göre adam çok üzgündü. Olay yerine bir dedektif gitmişti bile. Peter otelin baş dedektifinin bulunması için haber bıraktı. Ogilvy'nin otelde olup olmadığını bilmiyordu. Şişko'nun görev saatlerinde ne yaptığı sadece kendisinin bildiği bir sırdan başka bir şey değildi. Ama kısa süre sonra Ogilvy'nin haberi aldığı ve en kısa zamanda geleceğini bildirdiğini öğrendi. 20 dakika sonra da Ogilvy Peter McDermott'un bürosunda göründü. Otelin baş dedektifi dikkatle masanın karşısındaki deri kaplı koltuğa koca gövdesini yerleştirdi. Adama karşı beslediği içgüdüsel hoşnutsuzluk duygusunu yenmeye çalışan Peter sordu. İşler ne alemde, durum nasıl? Soyulan adam enayinin teki. İyice soyup soğana çevirmişler. Bunlar da çalınan eşyaların listesi. Ogilvy Peter'ın masasının üstüne el yazısıyla bir liste koydu. Bunlardan birini de ben sakladım. Teşekkür ederim. Bunu bizim sigortacılara veririm. O da ne halde, zorlayarak mı girmişler içeri? Dedektif hayır dercesine başını salladı. Gene bir anahtar işiyle halledilmiş besbelli. Kilbrick, Fransız mahallesine dün gece iyice kafayı çekip kendinden geçtiğini itiraf ediyor. Anasını da yanına alsaydı. Anahtarını kaybettiğini söylüyor. Bu masalı değiştirmez. Garanti bir bar kızının ağına düşmüştür. Bizimle işbirliği yapsa çalınan malların bulunmasını da kolaylaştıracağını anlamıyor mu bu adam? Ben de aynı şeyi söyledim ama faydasız. Bir kere kendini iyice aptallaşmış hissediyor. İkincisi de otel sigortasının kaybettiği malları karşılayacağını hesaplamış. Belki de fazla hesapladı. Çünkü cüzdanında $400 para olduğunu söylüyor. Ona inanıyor musun?
Hayır.
Peter eh diye düşündü. Müşteri iyice bir uyansın bakalım. Sigorta şirketi giden malların $100 değerinde olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ama bu arada parayla ilgili hiçbir şey anlaşılamamıştı. İşin geri yanı hakkında ne düşünüyorsun? Bu ilk kez yapılan bir hırsızlık mı acaba? Ogilvy,
yok canım, burada profesyonel bir otel hırsızı var ve içeride çalışıyor, dedi.
Bu kanıya nereden vardın?
Bu sabah 641 numaralı odadan şikayet geldi. Sanıyorum daha size bildirilmedi bu.
Peter, bildirildiyse bile hatırlamıyorum, dedi.
Galiba gün ışımaya başlarken herifin biri 641 numaralı odayı anahtarla açarak içeri girmiş. Odadaki adam uyanmış. Öbür herifçi oğlu da odayı 614 ile karıştırdığını söylemiş. Odadaki adam gene uykuya dalmış ama sabah uyanınca 614'ün anahtarının nasıl 641 numaralı odaya uyacağını düşünmeye başlamış. Ben de o zaman öğrendim bu işi.
Biro belki yanlış anahtar vermiştir.
Vermiş olabilirdi ama kontrol ettim, öyle bir şey yok. Gece nöbetçileri iki oda müşterisinin de dışarı çıkmadıklarını yeminle söylüyorlar. 614'te evli bir çift var, dün gece erkenden yatmış, bir daha da yataklarından çıkmamışlar.
641'e giren adam konusunda elimizde bilgi var mı?
Yeterli bilgi yok, bu da işimizi görmez. Emin olmak için 641 ve 614'teki iki kişiyi yüzleştirdim. 641'in odasına giren 614'ün müşterisi değil. Bundan kuşkulanmak bir de saçma. Anahtarları da denedim, hiçbiri diğerine uymuyor.
Peter düşünceli galiba profesyonel hırsız var derken haklıydın. Böyle bir durumda bütün tedbirleri almamız gerekiyor dedi.
Ogilvy, ben bir şeyler yaptım bile dedi. Bürodaki memurlara önümüzdeki birkaç gün içinde anahtar verirken müşterinin adını sormalarını tenbih ettim. Bir koku alırlarsa anahtarı gene verecekler, sonra da benim adamlardan birine haber uçuracaklar. Bu talimat hizmetçilere ve komilere verilecek, onlar da av köpekleri gibi garip bir durum gördükleri zaman hemen haber verecekler. Adamlarım daha fazla çalışarak geceleri her katta kol gezecekler.
Peter bu sözleri olumlu bulmuştu. Bunu belirtircesine başını salladı. Bu tedbirler iyi gibi görünüyor. Sen de bir iki gün için otelde oturmayı düşündün mü? İstersen oda işini de ayarlarım.
Peter şişkonun yüzünden kaygılı bir ifadenin geçtiğini düşündü, sonra da başını salladı. Yok canım, gereksiz.
Ama o zaman hep el altında olacaksın.
Kuşkusuz hep el altında olacağım.
Sözleri önemli söylenmiş olmakla birlikte karşısındakini ikna etme gücünden garip bir şekilde uzaktı.
Ogilvy bu yetersizliğin farkına varmış gibi ekledi. Her an burada olmasam bile adamlarım ne yapacaklarını çok iyi bilirler.
Peter hala kuşkuluydu, sordu. Polisle nasıl anlaştık?
İçeride ve çevrede bir sürü sivil polis bulunacak. Öbür konuyu da onlara söyleyeceğim. Sanıyorum şehirde hangi hırsızın olduğunu araştıracaklar. Eğer sabıkalı biri ise talihimiz yardım eder ve herifi enseleriz.
Kuşkusuz bu arada dostumuz rahat durmayacaktır.
Hiç kuşkusuz. Benim düşündüğüm gibi zeki ise de şimdiye kadar izine düşmüş olduğumuzu anlamıştır. Onun için hızlı çalışacak ve en kısa zamanda kaybolma yollarını araştıracaktır.
Peter, bu da seni el altında bulundurmak istememizin bir başka nedeni dedi.
O geldi bu sözlere karşı çıktı. Sanıyorum her şeyi en ince yanına kadar düşündüm.
Ben de böyle olduğuna eminim. Hem sonra herhangi bir şey unuttuğuna da inanmıyorum. Ama kaygılandığım yan şu. Sen burada olmadığın zaman başkası senin gibi işinde yeterli ve çabuk hareket eden biri olmayabilir.
Peter Odell dedektifine ne söylenirse söylensin adamın görevini istediği zaman yapacağını anladı. Ama Peter'ı en çok kızdıran nokta bu kadar önemli ve açık bir konuda bile Şişko'ya rica etme zorunluluğunda kalmasıydı.
Ogilvy, kaygılanmanıza sebep yok dedi ama Peter'ın içgüdüsü Şişko'nun herhangi bir nedenle kendisi için kaygılandığını söylüyordu. Adam koca gövdesini zahmetle kaldırarak bir kütük gibi dışarı yürüdü. Birkaç saniye sonra da Peter ardından çıkarak otelin sigortacılarına hırsızlık hakkında bilgi ve Ogilvy'nin elde ettiği çalınmış eşyaların listesini verdi. Peter biraz ötedeki Christie'nin bürosuna yöneldi ama kızın orada olmadığını görünce hayal kırıklığına uğradı. Öğle yemeğinden hemen sonra tekrar Christie'ne uğramayı kararlaştırarak çıktı. Giriş salonuna inip lokantaya girdi. İçeride otelin bugünkü müşteri kalabalığına oranla yemek servisi işinin de sıkı tutulduğunu gördü. Peter telaşla kendisine doğru gelen baş garson Max'ı hoşnutlukla selamladı.
İyi günler Mr. McDermott, tek kişilik bir masa mı olsun?
Yok canım, bizim iş arkadaşlarının masasına otururum.
Peter yemek salonunda genel müdür yardımcısı görevinden dolayı kendisine ayrılan masayı pek az kullanırdı. Çokluk mutfak kapısının yanında yönetim bölümünde çalışanlar için ayrılan büyük ve yuvarlak yemek masasında yemek yemeyi tutardı.
St. Gregory'nin baş veznedarı Royal Edwards ve iri yarı seyrek saçlı muhasebe müdürü Sam Yakubiye şimdiden masanın başına oturmuşlardı. Peter de yanlarına geldi. Birkaç dakika önce oturan baş mühendis Doc Vickery yemek listesini inceliyordu. Max'in çektiği bir iskemleye oturan Peter sordu, iyi şeyler var mı? Yakubiye çorbasını içerken su teresi çorbasını denet, daha öncekilere benzemiyor, çok iyi pişirmişler dedi. Royal Edwards bir hesap uzmanına yakışacak dikkatli sesiyle, bugünkü özel yemek kızarmış piliç, onu ısmarladık diye ekledi. Baş garson gittikten sonra yanlarına kaşla göz arasında genç bir garson geldi. Yürürlükteki yönetmeliğe rağmen çalışanlara yemek salonunda en iyi servis yapılırdı. Geçmişte Peter ve diğerlerinin de gördükleri gibi işçilere otel müşterilerinin oteli yöneten idarecilerden daha önemli olduklarını anlatmak imkanı yoktu. Baş mühendis yemek listesini kapadı, her zamanki gibi burnunun ucuna düşen kalın çerçeveli gözlüklerinin ardından bakıyordu. ''Oğlum ben de aynını istiyorum.'' ''Ben de size uyayım da birlik olsun.'' diyen Peter açmadı, yemek listesini uzattı. Garson kararsızlıkla durdu. ''Kızarmış piliçten pek emin değilim efendim. Başka bir şey istemez miydiniz?''
Yakubiye, ''Oh oh, bize bunu söylemenin de tam zamanı.'' dedi.
''Ismarladığınız yemeği hemen başkasıyla değiştiririm Mr. Yakubiye. Sizinkini de Mr. Edwards.''
Peter sordu, ''Kızarmış piliçte ne var?''
Garson huzursuzlukla yerinde kımıldandı. Belki söylememem gerekirdi ama mesele şu, bir takım şikayetler geldi. Müşteriler beğenmez görünüyor.
Garson bunları söyledikten sonra hemen başını çevirerek kalabalık salona göz gezdirdi. Peter, bunun nedenini anlamak isterim. Onun için fikrimi değiştirmiyorum ve kızarmış pilici yiyeceğim dedi. Diğerleri biraz isteksizce olumlu anlamda başlarını salladılar.
Garson gittikten sonra Yakubiye sordu.
Bizim dişçiler kongresinin otelden çıkma ihtimaline dair bir söylenti duydum. Neymiş işin aslı?
İyi haber alıyorsun sen. Ben de öğleden sonra bunun bir söylentiden öteye geçip geçmeyeceğini öğreneceğim.
Peter bunu diyerek çorbasını içmeye başladı. Çorba nefisti doğrusu. Sonra da giriş salonunda bir saat öncesinin tatsız olayını anlatmaya başladı. Dinledikçe diğerlerinin yüzü ciddileşiyordu. Royal Edwards, ''Tecrübelerim sonucu felaketlerin birbiri peşi sıra geldiklerini öğrendim.'' dedi. ''Beyler, sizin de farkında olduğunuz gibi son zamanlarda mali dertlere bunun da ekleneceğini sanıyorum.''
''Baş mühendis, böyle olursa ilk işiniz teknik bölümün bütçesinde kısıntı yapmak olacak.'' dedi.
Baş veznedar da söze karıştı, ''Belki bütçeyi toptan yok ederler.''
Şef bunun üzerine umurdandı, bu işten hiç hoşlanmadığı belliydi.
Sam Yakubiyeç, o kifçiler buraya el atarlarsa hepimizi yok ederler, dedi. Sorar gibi Peter'a bakarken garsonun dönmesiyle Royal Edwards uyarırcasına başını salladı. Genç adam ustalıkla veznedar ve muhasebe müdürüne yemeklerini verirken sustular. Çevrelerinde tabakların hafif tıkırtısı ve mutfak kapısından girip çıkan garsonların ayak seslerinin meydana getirdiği gürültü devam ediyordu.
Garson gittikten sonra Yakubiyeç anlamlı anlamlı sordu.
Peki ortada dönen şey nedir?
Peter başını olumsuz anlamda salladı.
Sam, bu çorbanın çok çok iyi olduğundan başka hiçbir şey bilmiyorum.
Royal Edwards, hatırlıyorsan bunu sana biz tavsiye ettik. Şimdi daha sağlam bir tavsiyemiz var.
Vakit varken vazgeç oğlum dedi.
Kendisiyle Yakubiyeç'e bir saniye önce verilen kızarmış piliçi tatmıştı, bunu söylemek istiyordu. Sonra da çatalıyla bıçağını bıraktı.
Bir başka zaman garsonu daha saygıyla dinlememiz gerektiği kanısındayım.
Peter sordu, gerçekten o kadar mı kötü?
Veznedar, eğer kokmuş yemekten hoşlanıyorsan pek o kadar kötü olmasa gerek dedi.
Yakubiyeç kuşkuyla kendininkini tattı, diğerleri onu seyrediyorlar. Sonra şöyle diyebiliriz, ben buna para ödemek zorunda kalsaydım gerçekten ödemezdim dedi. Peter iskemlesinden davrandı, yemek salonunun karşı yanında duran şef garsonu görünce yanına gelmesi için işaret etti.
Max, ahçıbaşı Hebrant bugün çalışıyor mu?
Hayır Mr. McDermott, bugün hasta olduğunu duydum. Ahçıbaşı yardımcısı Lemieux görevli.
Baş garson kaygıyla, eğer kızarmış birici söylemek istiyorsanız sizi temin ederim. Bu konuda gereken tedbir alınmıştır. Bu yemeği müşterilere vermiyoruz. Şikayet eden müşterilerimize de başka yemek verdik dedi. Sonra gözleri masaya kaydı. Buraya da hemen aynı şeyi uygulayacağız.
Peter, şimdilik ne olduğunu araştırmak beni daha çok ilgilendiriyor. Şef Lemio'ya yanımıza gelip gelemeyeceğini sorar mısınız dedi.
Peter mutfak kapısına bu denli yakın olduğundan içeri girip öğle yemeğinin başına neler geldiğini sorma isteği duydu. Ama bunu yapmak akıllıca bir iş olmayacaktı. Kıdemli şeflerle konuşmak istedikleri zaman otel yöneticileri herhangi bir soylu kişi evinde ya da sarayda uygulanacak geleneksel ve düzenli bir protokol izlerlerdi. Mutfakta ahçıbaşı, o yoksa ahçıbaşı yardımcısı tartışmasız kraldı. Bir otel müdürü için çağrılmadan mutfağa girmek düşünülmeyecek şeydi.
Ahçıbaşılar bazen kovulurlardı da ama böyle bir durum meydana gelmeden krallık ihlal edilemezdi. Ahçıbaşıyı mutfak dışındaki bir yere, örneğin şimdi olduğu gibi yemek salonundaki bir masaya çağırmak kurala uygundu. Bu aslında emir sayılırdı. Çünkü Warren Trent'in yokluğu sırasında otelin yöneticisi Peter McDermott'tu. Peter'ın mutfak kapısında durup içeri girmek için çağrı beklemesi de hoş görülürdü. Ama böyle bir durumda ve mutfakta belirli bir buhran sırasında Peter ilk hareketin daha doğru olduğunu biliyordu.
Sam Yakubiyeç masa başında beklerken, ''Bana sorarsanız Şef Hebrand'ın çoktan çekilmesi gerekirdi.'' dedi.
Royal Edward sordu, ''Emekliye ayrılırsa kimse aradaki farkı anlar mı sanki?''
Hepsi bu sözlerin bugün de olduğu gibi ahçıbaşının sık sık ortadan yok olmasına dikkati çektiğini biliyorlardı.
Baş mühendis hırıldarcasına hepimizin sonu yakında geliyor, kimsenin bunu çabuklaştırmak istemeyeceği de tabidir dedi.
Veznadarın sıkıcılığının normal zamanda iyi huylu baş mühendisin sinirine dokunduğu belliydi.
Yakubiyeç yeni ahçıbaşı yardımcısıyla tanışmadım, sanırım burnunu mutfaktan ayırmıyor dedi.
Royal Edwards'ın gözleri pek az dokunduğu tabağına gitti. Eğer soktuysa burnunun çok duygusuz bir organ olduğu belli dedi.
Veznedar konuşurken mutfak kapısı bir kez daha ardına kadar açıldı. Garson yamaklarından biri baş garson görününce saygıyla geri çekildi. Birkaç adım ardından üstünde pırıl pırıl beyaz kolalı bir önlük ve başında ahçıbaşı külahı olan ince uzun bir adam geliyordu.
Yeni gelenin yüzünde zavallı bir ifade vardı.
Peter yöneticilerin masasında oturanlara baylar tanışmadıysanız tanıştırayım. Bu bay Şef André Lemieux'dur dedi.
Beyler, genç Fransız durdu, ellerini de çaresizlikle iki yana açtı.
Böyle bir şey nasıl oldu, çok üzgünüm.
Sesi üzüntüyle kısıldı.
Peter McDermott, yeni ahçıbaşı yardımcısını 6 hafta önce St. Gregory'ye gelişinden bu yana birçok yere görmüştü. Her görüşmede Peter ahçıbaşı yardımcısından daha çok hoşlandığını sezmişti.
André Lemieux işe alındıktan sonra eski ahçıbaşı yardımcısı çıkmıştı.
Eski ahçıbaşı yardımcısı amiri yaşlı Mr. Hebron'la aylarca çatıştıktan ve için için kinlendikten sonra patlamış ve ahçıbaşıyla sert bir kavga etmişti.
Normal zamanda kavgadan sonra gene hiçbir şey olmayacaktı çünkü büyük mutfaklarda sık sık ahçıbaşılar ve ahçılar kavga ederlerdi. Ama olay ahçıbaşı yardımcısının ahçıbaşıya koca bir kase çorba fırlatmasıyla değişmişti. Neyse ki fırlattığı vichy usulü pişirilmiş çorbaydı, yoksa işin sonuçları daha değişik olurdu. Unutulmasına imkan olmayan bir sahneyle tepesinden aşağı beyaz sıvıyı yiyen ahçıbaşı yardımcısını servis kapısının sokağa açılan bölümüne götürmüş ve yaşlı bir adamdan beklenmeyecek güçle dışarı fırlatıvermişti.
Bir hafta sonra da André Lemieux'u tutmuşlardı.
Adamın bonservisi kusursuzdu. Paris'te eğitim görmüş, Londra'da Pruniers ve Savoy'da, daha sonra da New Orleans'ta yüksek bir görev almadan önce de kısa süre New York'ta Le Pavillon'da çalışmıştı.
Peter genç ahçıbaşı yardımcısının St. Gregory'deki kısa çalışması sırasında eski ahçıbaşı yardımcısı gibi şefle çatıştığından kuşkulanıyordu. Bu Hebrand'ın sık sık mutfaktan uzaklaşarak yerini yardımcısına bırakmasına rağmen mutfakta yapılacak değişikliklere inatçılıkla gösterdiği tepkiydi. Peter bu durumun Warren Trent'le kendi ilişkisiyle aynı paralelde olduğunu düşündü. Peter yöneticilerin masasındaki boş bir iskemleyi işaret ederek bizimle birlikte oturmaz mısınız dedi. Baş garson iskemlesini tutarken genç Fransız ciddiyetle yerine oturdu. Teşekkür ederim efendim. Ahçıbaşı geldikten sonra ardından garson kendisine verilen talimatı aldırmadan dört kişiye de scallopini usulü pişirilmiş dana getirmişti. Önlerindeki iki porsiyon pirinci alarak çevrede dolanıp duran bir garson yamağına uzattı. Çocuk bunları hemen mutfağa taşıdı. Dört yönetici pirincin yerine getirilen yemeği yerlerken ahçıbaşı yardımcısı sadece kahve içmekle yetindi. Sem Yakubiç değerlendirircesine işte bu iyi dedi. Peter aksaklığın nereden geldiğini bulabildiniz mi diye sordu. Ahçıbaşı yardımcısı mutsuzlukla mutfağa baktı. Aksaklığın bir sürü nedeni var. Burada hata yağın kötülüğünden oldu. Ama bu durumda suçlanacak kişi benim. Sandığım gibi yağı değiştirmemişler. Ve ben Andre Lemieux böyle bir yemeğin mutfağımdan çıkmasına göz yumdum ha. İnanmazcasına başını salladı. Baş mühendis bir kişinin her yere yetişmesi çok zordur. Hepimiz bir bölümü yönettiğimize göre bunu çok iyi biliriz dedi. Önce Peter'ın aklından geçen düşünceyi Royal Edward söyledi. Ne yazık ki elinde olandan yakınmayan ama geri dönmesi imkanı olmayanları da bilmiyoruz. Andre Lemieux asık suratla başını salladı, sonra da kahve fincanını masaya koydu. Beyler, bana izin verin. Mr. McDermott, yemeğinizi bitirince belki sizinle görüşürüz, olur mu?
25. ayrımın sonu. Sayfa 234.